Ayrım 7. Profesör 2. Bölüm. Benim tanıdığım ve daha birçok insanın tanıdığı Mori, Washington yakınlarındaki Chestnut Lodge adlı bir akıl hastanesinde çalışarak geçirdiği yıllar olmasaydı bizim tanıdığımız insan olmazdı. Chicago Üniversitesi'nde yaptığı master ve doktorunun ardından bulduğu ilk işlerden biriydi bu. Tıbbı, hukuku ve iş idaresini reddetmiş, başka insanları sömürmeden araştırma dünyasında insanlığa katkıda bulunarak çalışmaya karar vermişti. Mori, akıl hastalarını gözlemleyip tedavilerini kaydetmek için bir burs almıştı. Günümüzde böylesi bir burs ne kadar sıradanmış gibi gelse de 50'li yılların başı için büyük bir olaydı. Mori, gün boyu bağıran hastalar gördü. Tüm gece ağlayanlar, altlarına yapanlar. Yemek yemeyi reddettiği için zorla yatıştırıcı kullanılarak damardan beslenmesi gereken hastalar. Orta yaşlı bir kadın her gün odasından çıkıp koridor taşlarına 100 coin uzanır ve saatler boyu hiç kıpırdamazdı. Yanı başından hemşireler, doktorlar gelip geçerdi. Mori dehşet içinde kadını gözler ve notlar alırdı. Çünkü bunun için oradaydı. Kadın her gün aynı şeyi yapardı. Akşama kadar aynı yerde kalır, kimseyle konuşmaz ve varlığı herkes tarafından görmezden gelinirdi. Mori kadının bu durumuna çok üzülüyordu. Sonunda onun gibi yapmaya başladı. Gidip yanına oturdu önceleri, ardından yanına uzanmaya başladı. Mori kadını mutsuzluğundan kurtarmak için deniyordu bunları. Önce kadını oturur konuma sokmaya başardı. Artık odasına dönmesini bile sağlayabiliyordu. Kadının aslında ne dediğini anlamıştı Mori. Diğer birçok insan gibi onun istediği de dikkate alınmaktan başka bir şey değildi. Mori, Chestnut Lodge'da 5 yıl çalıştı. Desteklenen bir şey olmamasına rağmen bazı hastalarla dostluk kurdu. Bunlardan bir kadın Mori ile zaman zaman şakalaşırdı. Kocamın beni bu hastanede tutacak kadar parası olduğu için ne kadar talihliyim değil mi? O ucuz akıl hastanelerinden birinde kalmak zorunda olsaydım ne yapardım kim bilir, derdi. Bir başkası herkese tüküren ama Mori'den dostum diye söz eden bir kadın hastaydı. Her gün konuşuyorlardı. Sonunda birisinin kadınla iletişim kurmayı başarması personeli en azından yüreklendiriyordu. Ama bir gün kadın hastaneden kaçtı ve onu getirmek için Mori'den yardım istendi. Onu bir dükkanın arka tarafında saklanırken buldular. Mori içeri girince kadın pis bir bakış fırlattı. "Demek sen de onlardansın," diye söylendi. "Kimlerden?" "Beni hapsedenlerden." Mori, hastaların çoğunun hayatlarında hep ihmal edilmiş ve reddedilmiş, sonunda kendilerini hiç yokmuş gibi hisseder hale gelmiş insanlar olduğunu görmüştü. Şefkati özlüyorlardı ve bu personelin çok çabuk tükettiği bir şeydi. Bu hastaların hepsi de zengin ailelerden geliyordu. Demek ki paraları onlara mutluluk ya da doyum satın alamamıştı. Mori bir dersi hiç unutmadı. Mori'ye 60'lı yıllara takılıp kalmış olduğunu söyleyerek dalgaya alırdım. O da şimdi yaşadıklarımıza kıyasla 60'lı yılların hiç de kötü sayılamayacağını söylerdi. Brandeis Üniversitesi'ne akıl sağlığı alanında çalışmalarının hemen ardından 60'lı yılların başında girmişti. Birkaç yıl içerisinde kampüs kaynayan bir kazana dönüşmüştü. Gündemde kültürel bir devrim vardı. Uyuşturucular, seks ve ırkçılık, Vietnam protestoları. Ünlü gençlik lideri Abby Hoffman Brandeis Üniversitesi'ndeydi. Jerry Rubin ve Angela Davis'ti. Radikal öğrencilerin çoğu Mori'nin derslerine giriyordu. Bu kısmen sosyoloji bölümünün sadece ders vermekle yetinmeyip olaylara doğrudan katılmasından kaynaklanıyordu. Bölüm ilkesel olarak savaş karşıtıydı. Profesörler belirli bir not ortalamasını tutturamayan öğrencilerin askere alınacağını duyunca sınav notları vermeyerek kararı protesto ettiler. Yönetim, öğrencilere not verilmezse hepsinin sınıfta kalacağını söyleyince Mori bir çözüm buldu. Hepsine 100 verelim. Ve herkes 100 aldı. Kampüsün çehresini değiştiren 60'lı yıllar. Mori'nin çalıştığı bölümü de değiştirmişti. Öğretim üyeleri artık sandaletler ve kot pantolonlar giyiyor, sınıfı nefes alıp veren canlı bir şey olarak görüyorlardı. Tartışmaları konferanslara, pratiği teoriye tercih eder olmuşlardı. Öğrencileri insan hakları projeleri için Güney eyaletlerine, saha çalışması için kenar mahallelere göndermeye başlamışlardı. Mori, Washington'daki protesto yürüyüşlerine öğrencileriyle aynı otobüste giderdi. Bu seyahatlerden birinde gördüğü uçuşan etekleri ve boncuklarıyla nöbet tutan askerlere yaklaşıp tüfeklerinin namlularına çiçekler takan kadınları hiç unutmuyordu. Ardından el el tutuşarak çimenlere oturmuş Pentagon'u havaya kaldırmaya çalışmışlardı. Yerinden kıpırdatamadılar diyordu. Yine de iyi bir denemeydi. Bir keresinde bir grup siyah öğrenci üniversite kampüsündeki Ford binasını işgal edip üzerinde Malcolm X Üniversitesi yazılı bir pankart astılar. Ford binası kimya bölümüne aitti ve üniversite yönetimindeki bazı kişiler radikal öğrencilerin Bodrum'da bomba üretmesinden endişe duyuyordu. Mori daha geniş düşünüyordu. Sorunun özünü görebiliyordu. İnsanlar sadece önemsendiklerini hissetmek istiyorlardı. İşgal haftalarca devam etti ve eğer protestocu öğrencilerden biri Mori'yi görüp onu pencereden içeriye davet etmeseydi daha da uzun sürebilirdi. Bir saat sonra Mori protestocuların isteklerini içeren bir listeyle pencereden dışarı çıktı. Listeyi rektöre götürdü ve durumu yumuşattı. Mori barış yapmakta hep başarılıydı. Brandeis Üniversitesi'nde sosyal psikoloji, akıl hastalıkları ve akıl sağlığı grup süreçleri konusunda ders veriyordu. Bunlar şimdilerde kariyer becerileri olarak adlandırılan, konuda hafif kalan ama kişisel gelişim açısından ağırlık taşıyan derslerdi. Bu yüzden işletmecilik ve hukuk öğrencileri bugün Mori'nin katkılarını budalaca ve ilkel bulabilirler. Öğrencileri ne kadar para yapabildi, kaç büyük dava kazandılar ki diyebilirler. Peki, ama okulu bitirdikten sonra yaşlı profesörlerini ziyaret eden kaç hukuk ve işletmecilik öğrencisi vardır? Mori'nin öğrencileri ise bunu hep yapar. Özellikle son aylarında Boston'dan, New York'tan, Kaliforniya'dan, Londra'dan hatta İsviçre'den yüzlercesi ziyaretine geldi. Bazıları büyük şirketlerde, bazıları kenar mahallelerde eğitim programlarında çalışıyorlardı. Telefonla aradılar, mektup yazdılar. Bir ziyaret, bir sözcük, bir gülümseme için kilometrelerce yol kat ettiler. Bugüne kadar tanıdığım en mükemmel öğretmen sensin dediler hepsi. Mori'yi ziyaret etmeye başladıktan sonra ölüm ve farklı toplumların ölümü nasıl gördüğü üzerine okumaya başladım. Örneğin Kuzey Amerika Arktiği'nde yaşayan bir kabile yeryüzünde her canlının vücudunun içinde şekli kendisine benzeyen minyatür bir ruhu olduğuna inanır. Geyiğin içinde küçücük bir geyik, insanın içinde minicik bir insan vardır. Büyük varlık öldüğünde küçük varlık yaşamına devam eder. Hemen yanı başında doğmak üzere olan bir başka varlığın içine giriverir ya da gökyüzündeki geçici dinlenme yerine büyük kadınsı ruhun bağrına çekilir. Burada ayın kendisini yeryüzüne geri göndermesini bekler. Bazen ay yeryüzündeki yeni ruhlarla öylesine meşguldür ki gökyüzünde görülmez. Bu yüzden gecelerimiz aysızdır. Fakat sonunda ay da tıpkı bizim geriye döndüğümüz gibi geriye döner. İnanışları böyledir. 7. Salı. Yaşlanma korkusu üzerine konuşuyoruz. Mori savaşı kaybetti. Artık arkasını bir başkası siliyordu. Bunu tam Mori'den bekleneceği gibi cesurca kabullendi. Sürgülü lazımlığı kullandığında arkasına ulaşamaz hale geldiğinde karşılaştığı bu son kısıtlamadan Connie'ye bahsetti. Bana bu konuda yardımcı olmak seni utandırır mı? Hayır, dedi Connie. İlk olarak Connie'ye sorması bana çok doğal geldi. Buna alışmasının biraz zaman aldığını, çünkü bunun hastalığa tamamen teslim olmak anlamına geldiğini söylüyordu. Artık tuvaletini yapmak, burnunu silmek, mahrem yerlerini yıkamak gibi temel işlevleri yerine getiremeyecek kadar güçsüzdü. Nefes almak ve yiyeceğini çiğnemek dışında her konuda başkalarından bağımlıydı bundan böyle. Mori'ye tüm bu olanlara nasıl bu denli olumlu yaklaşabildiğini sordum. Mitch, bu ilginç bir durum dedi. Ben bağımsızlığını seven birisiyim ve bu yüzden tüm bunlara karşı savaşmaya karar vermiştim. Arabadan inmek ve elbiselerimi giymek için bir başkasının yardımını kabul etmeyecek ve savaşacaktım. Tüm bunlardan biraz utanç duyuyordum. Çünkü bizim kültürümüze göre altımızı silemez durumda ise kendimizden utanmalıyız. Ama daha sonra şunu hatırladım. Toplumun dayattıklarını unut. Hayatımın büyük bölümünde zaten toplumsal değerleri fazla dikkate almadan yaşadım. Utanmayacağım. Asıl garip olan ne biliyor musun? Ne? Bağımlılık durumum neredeyse hoşuma gidiyor. Beni yana döndürüp yara açılmaması için popoma krem sürmeleri hoşuma gidiyor. Alnımı silmelerine, bacaklarıma masaj yapmalarına bayılıyorum. Gözlerimi kapatıp o anı özümsüyorum. Ve bu bana çok tanıdık bir duyguymuş gibi geliyor. Bebekliğe yeniden dönmek gibi. Başka birisinin banyo yaptırması, kucaklayıp kaldırması, başka birisinin silmesi. Biz nasıl çocuk olunacağını biliriz. Bu hepimizin içinde vardır. Şimdi benim açımdan bunun keyfine varmayı hatırlamak gibi oluyor. Hakikat şu ki annelerimiz bizi kucaklayıp, başımızı okşayıp, kollarını salladığında hiçbirimiz bunu yeterince yaşamadı. Her birimiz o bir başkası tarafından bakıldığımız, koşulsuz sevginin, koşulsuz ilginin olduğu günlere geri dönmek istiyoruz. Çoğumuz bu sevgiyi yeterince alamadık. Ben alamadım, biliyorum. Moria şöyle bir baktım ve niçin mikrofonu veya yastıkları düzeltirken, gözyaşlarını silerken ona yaklaşmamdan mutlu olduğunu o an anladım. İnsan dokunuşu. 78 yaşında bir yetişkin gibi veriyor ve bir bebek gibi alıyordu. Aynı günün ilerleyen saatlerinde yaşlanmaktan söz ettik. Ya da yaşlanma korkusundan demeliyim. Benim kuşağımı korkutan sorunlar listemdeki bir diğer konu. Boston Havaalanı'ndan Maureen'in evine giderken yol boyunca gördüğüm reklam panoları hep genç insan fotoğraflarıyla süslüydü. Kovboy şapkalı genç ve yakışıklı adam sigara içiyor. İki genç ve güzel kadın şampuan şişesinin ardından gülümsüyor. Pantolonun düğmeleri açılmış ihtiraslı genç kız, seksi siyah elbisesiyle bir kadın ve hemen yanı başındaki smokinli adam ve ikisinin elinde de birer bardak viski. Bu panolardan hiçbirinde 30'una yaklaşan bir manken yoktu. Moriye nedenli zirvede kalmaya çalışsam da uzun zamandan beri oradan aşağıya düşmeye başladığım hissine kapıldığımı söyledim. Sürekli egzersiz yapıp diyetime dikkat ediyor, aynada alnımdaki çizgileri kontrol ediyordum. Başarılarımı kısa bir zaman içine sığdırmış olduğum için yaşımı söylemekten gurur duymak yerine yaş konusuna hiç girmemeye, hatta bu konulara bütünüyle kayıtsız kalmaya başlamıştım. Yaşım 40'a yaklaşıyordu. Maureen'in yaşlanmaya bakışı farklıydı. Gençliğe yapılan bu vurguyu anlamıyorum dedi. Dinle beni. Gençliğin ne kadar korkunç geçebileceğini ben iyi bilirim. Bu yüzden kimse bana ne kadar mükemmel olduğu türküsünü söylemesin. Bütünün mücadeleleri, çatışmaları, yetersizlik duyguları, hayatın kendilerini öldürmek isteyecekleri kadar sefil olduğuna ilişkin hisleriyle bana gelen o kadar çok çocuk var ki. Ve tüm bu sefilliğe ek olarak bu gençler bilge de değiller. Yaşamı anlamıyorlar. Ne olup bittiğini anlamadan kim gün be gün yaşamaya devam etmek ister ki? Eğer şu parfümü sürünce güzel görüneceğimiz, şu pantolonu giyince seksi olacağınız yolunda sürekli yönlendiriliyorsanız ve üstüne üstlük bu söylenenlere inanıyorsanız ne kadar saçma. Hiç yaşlılıktan korktuğun bir dönem olmadı mı? Mitch, ben yaşlılığı kucaklıyorum. Kucaklamak mı? Evet, çok basit. Büyüdükçe daha da öğreniyorsun. Eğer hep 22 yaşında kalsan, hep 22 yaşında olduğun kadar cahil olursun. Yaşlanmak sadece çürümek değildir, bildiğin gibi. Büyümektir. Öleceğini bilmek olumsuz düşüncesinden daha önemli olan, öleceğini anladığın için daha iyi bir yaşantı sürdürmektir. Peki, eğer yaşlılık bu kadar değerliyse, niçin herkes keşke yeniden gençlik yıllarıma dönebilseydim diyor? Hiç kimse keşke 65 yaşında olabilseydim diye söze başlamıyor. Gülümsedi. Bu söz neyi yansıtıyor dersin? Tatmin olmamış kişiler. Layıkıyla yaşanmamış hayatlar. Anlamı bulunamamış yaşamlar. Eğer hayatın anlamını bulduysan geriye gitmek istemezsin. İleriye gitmek istersin. Daha da yapmak, daha da görmek istersin. 65 yaşına dek beklemezsin. Dinle beni. Bir şey bilmelisin. Tüm genç insanlar tek bir şey bilmeli. Eğer sürekli yaşlanmaya karşı savaşırsan mutsuz olursun. Çünkü nasılsa yaşlanmaktan kaçış yok. Ve Mitch sesini iyice alçalttı. Sevgili dostum, gerçek şu ki eninde sonunda sen de öleceksin. Kafamda onayladım. Kendi kendine ne dersen de bu gerçeği değiştiremeyecek. Biliyorum. Ama biz uzun bir yaşama sahip olmanı dileyelim. Yüzündeki huzurlu ifadeyle gözlerini kapadı ve başının altındaki yastıkları düzeltmemi rica etti. Rahat oturabilmesi için sürekli vücudunu düzeltmek gerekiyordu. Vücuduna destek olsun diye koltuğuna beyaz yastıklar, sarı suni köpükler ve mavi halılar yerleştirilmişti. İlk bakışta sanki Mori kargoya verilmek üzere paketlenmiş gibi bir izlenim bırakıyordu. "Teşekkür ederim," diye fısıldadı. "Rica ederim," dedim. "Mitch, ne düşünüyorsun?" Soruyu yanıtlamadan önce durakladım. "Tamam," dedim. "Nasıl oluyor da daha genç ve sağlıklı olan insanlara gıpta etmiyorsun?" "Sanırım onlara gıpta ediyorum." Gözlerini kapattı. "Onların spor kulübüne ya da havuza girebilmelerine gıpta ediyorum. Ya da dans edebilmelerine. Fakat gıpta etme duygusuna gelince onu hissediyorum ve onu söylediklerimi hatırlıyor musun? Kop gitsin." Kendine şöyle de. "Bu duygu, gıpta ve şimdi kendimi ondan ayıracağım ve ondan uzaklaş." Uzun ve boğazı yırtan bir öksürüğün ardından ağzını bir mendille kapattı ve takatsiz bir şekilde içine tükürdü. Orada öyle otururken kendimi ondan çok daha güçlü hissettim. Ve aptalca da olsa onu bir un çuvalıymış gibi kaldırıp omzuma atabileceğim düşüncesi belirverdi kafamda. Bu üstünlükten utanç duyuyordum. Çünkü ondan sadece bu konuda üstündüm. Nasıl oluyor da gıpta etmekten geri durabiliyorsun? Ne, ben mi? Gülümsedi. Mitch, yaşlıların gençleri gıpta etmemesi imkansız. Ama sorun ne ve kim olduğunu bilmek ve o kişi olarak mutluluğu bulmak. Şimdi senin 30 yaşlarını yaşama sıran. Benim 30'lu yaşlarda olma sıram geçti. Şimdi bana 78 yaşında olma sırası geldi. Şu anda şu haliyle hayatında neyin çok güzel ve doğru olduğunu bulmalısın. Geriye bakman seni yarışa sürükler ve yaş da hiç de rekabet açık bir konu değildir. Nefesini bıraktı ve gözlerini indirdi. Nefesini izlemek ister gibi. Eğer hakikati istersen bir parçan bütün yaşları yaşıyor. Ben 3 yaşındayım, 5 yaşındayım, 37 yaşındayım, 50 yaşındayım. Tüm bu yaşları yaşadım ve hepsinin neye benzediğini biliyorum. Çocuk olunacak zamanda çocuk olmaktan büyük mutluluk duyarım. Yaşlı bilge bir adam olunacak zamanlarda yaşlı bir bilge adam olmaktan mutluluk duyarım. Ne kadar çok şey olabileceğimi düşünebiliyor muyum? Kendi yaşıma gelinceye kadar herhangi bir yaşta olabilirim. Başımla onu onayladım. Senin yaşına niçin gıpta edeyim ki? Ben onu da yaşadım. Kader birçok türe boyun eğdiren, kendini riske atan sadece biridir. W.H.O'dan, Marin'in gözde şairi. 8. Salı. Para üzerine konuşuyoruz. Marin'in görebilmesi için gazeteyi havaya kaldırdım. Hiçbir zaman bir televizyon istasyonuna sahip olamadım. Mezar taşımda böyle yazsın istemiyorum. Mori güldü ve başını salladı. Sabah güneşi arkasındaki pencereden içeriye giriyor ve pervazın üzerinde duran Japon gülünün yapraklarına düşüyordu. Haber medyada ve CNN istasyonunun kurucusu multimilyarder Ted Turner'la ilgiliydi. Ted Turner büyük pazarlıklara rağmen CBC televizyonunu satın alamadığı için yakınıyordu. Öyküyü bu sabah Mori'ye getirmemin nedeni şu soruyu irdelemekti. Eğer Ted Turner, yaşlı profesörümün nefesi giderek tükenen, vücudu yavaş yavaş taşlaşan, takvimdeki günleri bir bir eksilen o yaşlı adamın yerinde olsaydı, bir televizyon istasyonu için gerçekten bu kadar gözyaşı döker miydi? Bunların hepsi aynı sorunun parçaları Mitch, dedi Mori. Biz yanlış şeylere değer veriyoruz. Bu yanlışlar hayal kırıklığıyla sonuçlanan yaşamlar sürdürmemize neden oluyor. Bence bunun üzerine konuşmalıyız. Mori kendini konuya kaptırmıştı. İyi ve kötü günleri vardı. Bugün iyi bir günüydü. Bir gece önce şehirdeki bir akapella grubu Mori'nin evinde konser vermişti. Bunu sanki Ink Spots grubu kendisini ziyarete gelmiş gibi heyecan içinde anlatmıştı. Mori'nin müziğe olan aşkı hastalanmadan önce de çok yoğundu. Ama şimdi müzik onu gözyaşlarına boğacak kadar çok duygulandırıyordu. Bazı akşamlar opera dinler, muhteşem seslerin iniş çıkışları ve titreşimleriyle gözleri kapalı bir gezintiye çıkardı. Dün akşamki grubu görmeliydim hiç. Öylesine olağanüstülerdi ki. Mori her zaman dans etmek, şarkı söylemek ve gülmek gibi basit zevklerden mutlu olmayı bilmişti. Artık maddi şeyler az ya da neredeyse hiç önem taşımaz olmuştu. Ölenlerin ardından yanına alıp da gidilmiyor işte diye konuşulduğunu duyarız hep. Mori sanki bunu yıllar önceden biliyordu. Ülkemizde sürüp giden bir tür beyin yıkamayla karşı karşıyayız diye iç çekti Mori. Beyin yıkamak nasıl gerçekleştiriliyor biliyor musun? Aynı şeyi biz bir insana defalarca tekrarlarız. Nesnelere sahip olmak iyidir. Daha fazla para iyidir. Daha fazla gayrimenkul iyidir. Daha fazla ticaretçi yaklaşım iyidir. Daha fazla iyidir. Daha fazla iyidir. Bunu tekrarlar dururuz. Ve bu defalarca bize tekrar edilir. Ta ki insanlar farklı düşünmeyi akıllarından bile geçiremez hale gelinceye dek. Ortalama sıradan insan sürekli dikte edilen tüm bu yalanlarla öylesine dolmuştur ki, gerçekte neyin önemli olduğuna ilişkin kendi bakış açısı diye bir şey kesinlikle kalmamıştır. Hayatımda nereye gittiysem hep yeni bir şeyler kapmaya çalışan birçok insanla tanıştım. Yeni bir araba kap, yeni bir emlak kap, en son model oyuncağı kap ve sonra da sana anlatmak isterler. Bil bakalım ne aldın, bil bakalım ne aldım. Ben bunu nasıl açıkladım hep bilir misin? Bu insanlar sevgiye öylesine açlar ki yerine ne olsa kabul ediyorlar. Maddi nesneleri kucaklıyor ve nesnelerin de kendilerini kucaklamasını bekliyorlar. Fakat bu hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Maddiyat sevginin, şefkatin, duyarlılığın, dostluk duygusunun yerini dolduramıyor. Paraya da güç, şefkatin yerini tutamaz. Şuraya uzanmış yavaş yavaş ölürken rahatlıkla şunu söyleyebilirim. İstediğin kadar gücü ya da paraya sahip ol, duygusal tatminsizliğini gideremezsin.